Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yesirli emri ve ahlül ukdeten min lisani yefkahu gavli. Rabbi zidni ilme ve fehmen ve elhikni bis salihin. 12. söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yu'tel hikmete fekad utiye hayren kesira. Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi, hem hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine ve hayat-ı içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir fezlekesi, hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işarettir. İşte bu sözde 4 esas var. Demek birinci esas da Kur'an-ı Hakîm'in hikmet-i kutsiyesi ile felsefe hikmetinin icmalen muvazenesi yapılacak. İkinci de hikmet-i Kur'aniyenin insanın hayat-ı şahsiyesine verdiği dersi terbiyenin kısa bir fezlekesi, özeti yapılacak. Üçüncüsü yine hikmet-i Kur'aniyenin İnsanın hayat-ı içtimaiyesine verdiği dersi terbiyenin gayet kısa bir özeti, fezlekesi sunulacak. Dördüncüsünde de hem Kur'an'ın sair kelimat-ı ilahiyeye ve bütün kelamlara cihet-i rüçhaniyetine bir işaret olarak 12. söz وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ayet-i kerimesinin çok esaslı bir tefsiri olacak inşallah. Tabi dersi okuyunca ayetin ifade ettiği mananın ne kadar cami bir mana olduğunu anlayacağız inşallah. Fakat sadece mealine baktığımız zaman وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ kime ki hikmet verilir fakat اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ona büyük bir hayır verilmiş olur. Niçin mealle konuya girmek istedim? Şunun için meal çok kısır bir mana. Ayet-i kerimenin taşıdığı zenginliğin binde birini değil, milyonda birini zor ifade eden bir özellik. Çünkü beşerin kuru, zulümatlı ifadesi Kur'an'ın manasını taşımaktan çok acizdir. Ama işin tefsirini gördüğümüz zaman içinde ne manaların olduğunu aşikare görmüş olacağız. Tefsire de baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in her bir ayetinin çok manaları olduğunu müfessirler ifade ediyorlar. Hatta Alusi isimli bir müfessir her bir ayetin 60 bin manaya geldiğini söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği bir istatistiğe bakıyoruz. Bugüne kadar Kur'an-ı Kerim'e 350 bin tefsirin yazıldığını beyan ediyor. Demek 350 bin müfessir Kur'an deryasından bu manaları çıkarmış, ümmeti Muhammed'in istifadesine sunmuş. Evet, birinci esas da Kur'an-ı Hakîm'in kutsi hikmetiyle felsefenin hikmeti kıyaslanacak. Tabi felsefe derken sadece okulda okuduğumuz felsefe dersini düşünmeyelim. Onun haricinde, yani bütün ilimleri içerisine almasıyla birlikte insanların ürettiği hayat tarzı ve dünya görüşünün hepsini felsefe içerisine alıyor. Birinci esas da ilmi olarak, hani fen ve felsefe terkibi kullanılır. Fen ve felsefenin Kur'an'a, kainata bakış açısı ile Kur'an'ın bakış açısı kıyaslanacak. Ve Kur'an'ın bakış açısındaki yüksek kıymet ve maslahat, ilmin ve felsefenin bakış açısındaki sathilik nazara verilmiş olacak. İkinci esas da Kur'an-ı Hakîm ferdi terbiye ediyor. O terbiye ile ferdi bir kemalata ulaştırmak istiyor. Felsefe de şunu iddia ediyor. diyor ki felsefeciler, biz Kur'an'a, semavi hitaba ihtiyaç hissetmeden insanlığı terbiye edeceğiz. Beşeri terbiye edeceğiz. Ona bir kemalat vereceğiz. Fakat felsefe kendi akli düsturları ve prensipleriyle ne kadar uğraşmış ise insanlığa bir meziyet ve kemalat veremediği tarihin şehadetiyle ortada. Bu manada kaynağı vahye istinad etmeyen, kaynağı semavi olmayan hiçbir düşüncenin insanı yeteri derecede eğittiği tarihte görülmemiş. Bu manada Bediüzzaman Hazretleri felsefeyi iki başlık altında inceliyor. Birisi Kur'an'la barışık olan felsefe. Diğeri de Kur'an'dan uzak olan, Kur'an'a yüzünü çeviren, sırtını çeviren felsefe. Yüz çeviren, sırt çeviren, sırtını dönen felsefe. Kur'an'la barışık olan felsefe, Edyan-ı Semaviye'den, yani semavi dinlerden, hususan Kur'an'dan aldığı bir takım terbiye dersleri var. Her ne kadar açıkça Kur'an'ın güneşi altına girdiğini söylemiyor ise de aldığı güzellikler ya semavi dinlerde bahsedilen özellikler tahrif olsa da onlar da Allah'ın gönderdiği bir kitap idi, bir din idi. Onlardan aldığı güzellikler veya Kur'an'dan aldığı güzellikler ama Kur'an'ın malı olduğunu beyan etmiyor. Bu manadaki felsefenin insanlığa birazcık faydası dokunmuş. Kur'an'dan uzak olan felsefenin tarih boyunca beşere hiçbir faydası olmadığı gibi beşerin başına bela olduğu da aşikare ortada. Üçüncü olarak tabii toplumun umumuna Kur'an bir eğitim veriyor. Yani ferde bir eğitim verdiği gibi topluma da bir eğitim veriyor. Efendim, felsefe de buna mukabil dünya görüşü olarak ortaya bir takım prensipler koyuyor. Diyor ki, yine birinci konuda ikinci esastaki cümleyle birleştirelim. Semavi hitaba ihtiyacımız olmadan beşerin huzurunu ve saadetini temin edeceğiz diyor. Ve yola çıkıyor. Ama ne üretmiş ve geliştirmiş ise beşere değil saadet, felaketten başka bir şeyi getirmediğini üçüncü esasta göreceğiz inşallah. Dördüncü esasta da Kur'an'ın kelamındaki ulviyet, Allah'ın kelamı olması hasebiyle öyle bir ulviyet var ki beşerin kelamı asla ilahi kelama yetişemez, yanaşamaz. Onun gibi hikmetli ve cami olamaz. Onun için bu manada Kur'an bir dersi hikmet veriyor. Zaten ayet-i kerimedeki hikmet lafzı da, kelamı da, kelimesi de onu nazara veriyor ki وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ Kime ki hikmet verilmiştir? فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Ona büyük bir hayır verilmiştir. Peki, yani dersin anahtar kelimesi hikmet. O zaman hikmet kelimesini birazcık incelemekte fayda var. Mesela hikmetli anlayış, hikmetli davranış, hikmetli söz, hikmetli hareket, değil mi? Yani kişinin sözünde, özünde, fiilinde, davranışında hikmetli olması gerekiyor. Bu manada öze baktığımızda hikmet neyi bize öğretiyor? Hikmet evvela emredilenlerdeki güzellikleri, nehyedilenlerdeki maslahatları idrak etmektir. Dinin bu manadaki özelliğine baktığımız zaman bir emirler dairesi var, bir de nehiler dairesi var. Dinin emrettiği her şey bizim istifademiz ve faydamıza mı değil mi? Bunu idrak etmek hikmettir. Dinin yasakladığı her şeyde netice itibarıyla bizim kimliğimizi, hakkımızı, hukukumuzu, geleceğimizi koruyor mu, korumuyor mu? İşte bunu da idrak etmek hikmettir. Demek ki emir ve yasaklardaki manayı idrak etmek hikmettir. Peki hikmetli iş, fiiliyatımızı Kur'an'ın ölçüsüne göre, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine göre ve örfün güzelliklerine göre yönlendirdiğimiz zaman davranışlarımız da hikmetli oluyor. O zaman fiiliyatımızdaki hikmet emre ittibadan kaynaklanıyor. Kim emre tabi olmanın kıymetini idrak eder, ona göre hareket eder ise hikmetli hareket etmiş olur. Fiiliyatını hikmetli sergiler. Efendim sözümüzde hikmet olması lazım. Sözde hikmet. Mesela İşaretül İcaz'da üstadımız Es-sıratel müstakim, ihdine sıratel müstakim kelamının tefsirinde sırat-ı müstakimi tarif ederken üç özelliğini nazara veriyor. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Kuvve-i akliyenin de üç mertebesinin olduğunu beyan ediyor. Birisi tefrit mertebesi, kabavet. Birisi ifrat mertebesi, cerbeze. Diğeri de vasat mertebesi, hikmettir diyor. Demek mümin kabavetten uzak olacak. Yani anlayışsız olmayacak. Mümin cerbeze sahibi de olmayacak. Yani başkalarını aldatıcı bir zekavet ile hareket etmeyecek. Ya hikmetli hareket edecek. Peki bu konudaki hikmet nedir? Hukuku diniye ve dünyeviyesi için hayatını feda eder. Bu benim dini hakkım mı? Bu benim dünyevi hakkım mı? Hayatım ona feda olsun. Mesela şehitliğin mertebeleri sayılırken canı için mücadele eden, malı için mücadele edip de yani hayatını kaybeden ne oluyor? Şehit olarak isimlendiriyor. Ama onun haricindekilere ne yapmıyor? Bakmıyor. Demek ki orada aklı hikmet doğrultusunda kullanmak. Peki bunların hepsini içerisine alan ifadeyi hadis-i şerif nasıl nazara veriyor? Tehallegu bi ahlakillah. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. O zaman ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmak. Onun da tarifi Kur'an'dır. Hazreti Ayşe validemize sahabeler gidiyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakını soruyorlar. Hazreti Ayşe validemiz onlara diyor ki, siz hiç Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'an ahlakı idi. Yani Kur'an tecessüm etse, cisim giyse, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olarak tezahür eder. Onun için burada ahlak-ı ilahiye ile ahlaklanmak. Yine hikmetin bir ciheti nedir? Tefekkürdür. Yani mahlukatı, masnuatı Allah namı hesabına değerlendirmektir. Tabi bu tefekkür boyutu o kadar geniş ki bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten hayırlı olduğu hadis-i şerifte nazara veriliyor. Tefekkürü saatün hayrun min ibadeti sene. Buradaki saatten maksat 60 dakika değil. An. Bir an tefekkür bir sene nafile ibadetten fazla sevap kazandırıyor. Şimdi tefekkür boyutunda birinci esası incelemeye gayret edelim. Birinci esas, Hikmet-i Kur'aniye ile Hikmet-i Fenniye'nin farklarına şu gelecek hikayeyi temsiliye dürbünüyle bak. Yani mevcudata, mahlukata fen hangi nazarla bakıyor? Kur'an hangi nazarla bakıyor? Evvela bize o dersi verecek. Bir zaman hem dindar hem gayet sanatkar bir hakim-i namdar istedi ki Kur'an-ı Hakimi manisindeki kutsiyetine ve kelimatındaki icaza şayeste bir yazı ile yazsın. O mucizluğuma kamete harika bir libas giydirilsin. İşte o nakkaş zat Kur'an'ı pek acip bir tarzda yazdı. Bütün kıymetler cevherleri yazısında istimal etti. Hakaikinin tenevvüne işaret için bazı mücessem hurufatını elmas ve zümrüt ile ve bir kısmını lü'lü ve akik ile ve bir tayfesini pırlanta ve mercanla ve bir nevini altın ve gümüş ile yazdı. Hem öyle bir tarzda süslendirip münakkaş etti ki okumayı bilen ve bilmeyen herkes temaşasından hayran olup istihsan ederdi. Bahusus ehli hakikatın nazarına osuru güzellik, manasındaki gayet parlak güzelliğin ve gayet şirin tezyinatın işaratı olduğundan pek kıymetli bir antika olmuştur. Demek ki tabi temsilden hakikate geçeceğiz ama temsili hakikatle beraber basamak basamak takip etmek işimizi kolaylaştıracak inşallah. Şimdi Mevla'nın iki türlü şeriatı var. Birisi tekvini şeriat, diğeri teşriği şeriat. İki türlü bu manada isimlerin tezahürü var, tecellisi var. Kelam sıfatının tecellisi Kur'an-ı Kerim. İrade sıfatının tecellisi kainat kitabı. Onun için Mesnevi Nuriye'de üstadımız bir ifadede şu kainata büyük bir kitap noktayı nazarıyla bakılırsa, kainata hangi nazarla bakıyor? Kitap noktayı nazarıyla bakılıyor. Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Kitap kainat. Kalem kudret kalemi. Mürekkep Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Şimdi kainata büyük bir kitap noktayı nazarıyla bakıldı. Demek ki Mevla kelam sıfatıyla Kur'an'ı gönderdi. Tekvin sıfatıyla kainatı yarattı. Ve Kur'an kainat kitabı Kur'an'ı ne yapıyor? Tefsir ediyor. Yani kainatın hülasası, özeti Kur'an, Kur'an'ın açılımı kainat. Hele şu noktaya bakıyoruz. İlk inen ayeti kerimedeki emir ne? İkra. Daha kelam sıfatından gelen ilk ayet ne? İkra. Peki okunacak kitap var mı? Daha kitabın ilk ayeti geliyor. Emir, oku. Bakıyoruz ki bizim anladığımız manada bir, okunacak kitap yok. İki, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam okuma yazmayı biliyor muydu? Bilmiyordu. Ümmi idi. Peki ümmi bir zata haşa abes bir emir mi? Okuma bilmiyor. Kitap yok. Ne okuyacak? Kitab-ı Kebir-i Kainat'ı okuyacak. Onun için kainat büyük bir kitap. İşte Mevla kudret kalemiyle kainat kitabını yazmış. O kainat kitabındaki her bir harfi değerine göre yazmış. Misal, ne yazmış Mevla? Elmas. Elması elmasla yazmış. Hani insanların nazarında elmas kıymetli ya. Ne yazmış? Altın. Altını altınla yazmış. Hani Bir yazıyı siz altınla yazarsınız. Ama altının sureti, görünüşü ayrı, ifade ettiği mana ayrı. Burada altın, altınla yazılmış. Demir, demirle yazılmış. İşte her bir mahlukun kıymeti, değeri, vasfı, özelliği ne ise yazılışında Mevla o değeri kullanmış. Peki bu değere bakan zahirperest insanlar elmasa hayran olmuşlar mı? Altına hayran olmuşlar mı? Lüğü mercene hayran olmuşlar mı? Onlara olan hayranlıklarını alakayla ifade etmişler mi? Etmişler. Fakat onları o değerde yazan katibi hiç düşünmemişler. Bakın ne kadar enteresan. Evet, yazılmış. Yazısında kıymetli cevherler kullanılmış. Fakat fen ve felsefe, yani fen deyince ilmi kastediyoruz. O insanların büyük bir kısmı hep görünüşüyle ve zahiri manasıyla ilgilenmişler. İşin hakikatine pek bakamamışlar. Sonra o hakim, o musanna ve murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair birer kitap telif ettiler. Şu dünya bir imtihan meydanı, bir tecrübe meydanı. Hani tefekkür kapısından girdik. Kainattaki bütün varlıkların varoluş hikmeti düşünülecek. Nazara verilecek. Ona göre onları var eden varlık sahibine bir minnettarlık duyulacak. Mesela Bediüzzaman Hazretleri Mesnevi Nuriye'de şunu ifade ediyor. Yani Allah rızka kefil olduğu gibi hayatın levazımatına da kefildir. Yani dünyevi hayatta beşerin ihtiyacına ne lazım ise Mevla onları lütfetmiş. Keşif ve icatlar, buluşlar, teknolojik gelişme bunları ortaya çıkarmış. Onlar ızdırari bir dua ile beşerin ihtiyacına verilen cevaplardır. Ancak keşfedenler, icat edenler, ortaya çıkaranlar kendi zekalarının ürünü olduğunu zannediyor. Yani Allah bu sisteme sesi nakledip çoğaltma özelliği vermeseydi biz demir parçasına o kadar çok konuşalım ki. Değil mi? Efendim, cebinizdeki telefona sesi nakletme ve cevap vazifesi özelliği vermeseydi ne yapacaktık ki? Değil mi? Tıpkı mıknatısa çekme özelliğini yüklediği gibi Mevla her bir varlığa farklı farklı özellikler yüklemiş. Bu özelliklerle beşerin ihtiyacına Allah cevap vermiş. Beşerin dünyadaki yaşayışını ne yapmış? Kolaylaştırmış. İşte 24. mektubun efendim zeylinde üstadımız nazara veriyor dua bahsinde. Bunlar ızdırar lisanıyla beşerin ihtiyacına bir cevaptır. Izdırar lisanıyla istenilmiş, Mevla da ikram etmiş. Fakat ilim ve felsefe ne diyor? Bunlar bizim çalışmalarımızın ürünüdür. Bakın ne oldu? Hikmet nazarıyla bakamadı. Sadece mevcudata, mevcudat nazarıyla ve insanın faydasıyla baktı. Ve o faydeleri o varlıklara yükleyen Allah'ı düşünemedi. Tabiri caizse avamı bir hesapla hiç işin içerisinde hesaba katmadı. Şimdi böyle bir kitabı o zat bir Müslüman alime Bir de ecnebi filozofa veriyor. Diyor ki bunun özelliğine dair bir eser telif edin. Yani bugünkü manasında yorumlarınız nedir? Onları yazın. Bakalım ilim ve felsefe nasıl yorumluyor? Kur'an terbiyesi nasıl yorumluyor? Evet, sonra o hakim şu Musanna ve Murassa Kur'an'ı bir ecnebi filozofa ve bir Müslüman alime gösterdi. Hem tecrübe hem mükafat için emretti ki her biriniz bunun hikmetine dair bir eser yazınız. Evvela o filozof, sonra o alim ona dair bir kitap telif ettiler. Fakat filozofun kitabı yalnız harflerin nakışlarından ve münasebetlerinden ve vaziyetlerinden ve cevherlerinin haysiyetlerinden ve tarifatından bahseder. Manasına hiç ilişmez. Çünkü o ecnebi adam Arabi hattı okumayı hiç bilmez. Hatta o müzeyyen Kur'an'ı bilmiyor ki bir kitaptır ve manayı ifade eden bir yazıdır. Belki ona münakkaş bir antika nazarıyla bakıyor. Lakin çenden Arabi bilmiyor. Fakat çok iyi bir mühendistir. Güzel bir tasvircidir, mahir bir kimyagerdir. Sarraf bir cevhercidir. İşte o adam bu sanatlara göre eserini yazdı. Hemen ilmin icatlarına bakıyoruz. İlmin keşfettiklerine bakıyoruz. Yani Allah'ın kainata koyduğu nizamı, düzeni izni ilahiyle insanların istifadesine sunuyor. Fakat evvela değil mi düşünmemiz gereken o maddelere o özelliği veren kimdir? Hani birinci sözde üstadımız rızkı nazara verirken diyor ki yani bu istifade ettiğimiz nimetler Allah'ın bize bir ikramıdır, ihsanıdır. Bizim işportacıya verdiğimiz para onun yaptığı hizmetin fiyatıdır. Yoksa asıl ücreti değildir. Asıl ücret ne? Fikir, zikir, şükürdür. Bütün dünya bir araya gelse bir portakalı icat etmekten acizdir. Demek ki yani böyle nasıl bir portakalı icat etmekten acizdir? Şöyle hayali bir yolculuk yapalım. Ağacın dalındaki portakalı tutun, çekin. Hani hayal olunca düşünmenin mahsuru yok değil mi? Çektiniz, kopmadı. Ama öyle çekiyorsunuz ya, kökünden ağaç geliyor. Ağaç kopmadı, arkasından dünya geliyor. Dünya kopmadı, arkasından güneş sistemi geliyor. Güneş sistemi kopmadı, arkasından kainat geliyor. Tuttuğunuz portakal kainata bağlı. Öyle değil mi? Bir portakalın vücut bulması kainatın varlığıyla oluyor. Efendim pazarda 3 lira 5 lira kilosuna verip de almak ben bunun fiyatını verdim demek midir? Asla değildir. Onun hakiki ücreti nedir? Zikir, fikir, şükürdür. İşte bütün fenni alimler Kur'an'ın tekvini deryasına dalmışlar. Oradan icatlar ve keşiflerle bir takım eserler çıkarmışlar. Onlar orada vardı. Onun için şu sözü tekrar edelim. Lisan-ı istidat ile, ihtiyacı fıtri ile, ızdırar lisanıyla istenilmiş, Mevla da onu lütfetmiş. Mesela o keşifler ve icatlar ansiklopedisine baksanız, öyle alimler deney yapmışlar ki bir deneyi bin sefer yapmış adam bin birincide arzu ettiği hedefe ulaşabilmiş. Yani bir deneyi insan 2, 3, 5, 10 sefer yaptı aynı netice. Yani bunu 20, 30, 40 yapar mı? Yapmaz. Bu yeter. Fakat sanki bir sevki ilahi var. O noktaya Mevla onu sevk ediyor. Onun için de bir gayrete ihtiyaç var. Efendim gayret ediyor, gayret ediyor. O cehd ve gayrete ve beşerin ihtiyacına nispetle Mevla o kapıyı ona açıyor. Şimdi o en leyse lil insan illa ma sa. İnsana çalıştığının ötesinde bir şey yok. Çalıştığı var. Bak ayet bu çerçeveyi müminlere has kılmıyor. İnsanlığa has kılıyor. Efendim diyelim ki son 100 yıllık dönem içerisinde bakın biz sadece Kur'an'ın tilavetiyle uğraştık. Efendim gayrimüslim ilim adamları tekvini Kur'an'la uğraştı. Kur'an-ı Kerim'in 6666 ayetten 550 veya 600 ayet bizim bildiğimiz tekvini şeriatı ve dini kuralları ilgilendiriyor. Namazı, orucu, haccı, zekatı, ukubatı, muamelatı. Geriye kalan 6000 ayet Allah'ın kainata koyduğu kuralları bize anlatıyor. 20. söz bunun açık bir izahı. Peki Müslüman dünya ne yapmış? Sadece Kur'an'ın tilavetine himmet etmiş. Ey Kur'an okumasını becermiş. Ama Allah'ın ayetlerindeki muradı kim çözmüş? Gayrimüslimler çözmüş. Ya. Yani onlar bu sahaya, hatta şöyle bir sözle işi özetleyelim. Bugün gayrimüslim dünyası, Müslüman dünyasına dese ki, bizim icat ettiğimiz ilmi, fenni, teknik ve sanatı kullanmayın. Ne olur halimiz?
Ateşi yakmaya şey bulamayız hocam.
Kibrit bulamayız işte, bu kadar basit
Müslüman
yani.
yanmasın diye.
Bütün ama 20. sözü okuduğumuz zaman bakıyoruz ki hepsinin menbaı Kur'an'da var. Ama maalesef tekrar ediyorum Müslüman dünya Kur'an'ın tilavetiyle okunmasıyla yetindi.
Artık
Şimdi
gelmiyor.
buraya gelirken yolda işte radyoyu dinliyorum. Bu konu vardı. Hatta telefonunu bakabilseydim, radyo evinin telefonunu ben de telefonla iştirak ederdim. Nasılsa trafik şey olmuş, böyle durma noktasında rahat rahat konuşalım diye. Efendim yok ölüye Kur'an okunur mu, okunmaz mı? Kur'an Türkçe mi okunur, şey mi okunur? Bak
Sen oradayız değil mi?
hep bunlarla meşgul olduk.
Yani dediğiniz yere gelmiş onlar yani.
Evet, hep bunlarla meşgul oluyoruz. Efendim ya ben Kur'an'ın Arapçasını okuyamıyorum, Türkçesini okusam ne olur falan şeklinde. Bak hep buralarla uğraşıyoruz. Ya Kur'an bize ne diyor? Ha, tamam.
Bizimkilerde çok yaygın hocam.
Bu da olması gereken bir şey da ama biz koskoca bir kısmı geride bırakmışız. Sadece bununla uğraşıyoruz. Diğerleri tekvini ayetleri okumuşlar. Onların gereğini yapmışlar. Oradaki özellikleri keşfedip insanlığın ihtiyacına sunmuşlar. Demek ki fakat bunu insanlığın ihtiyacına sunarken biraz önceki nimetler konusunu onun için şey yaptım. Ne diyor bahçıvan? Ben yetiştirdim, aha satıyorum. Değil mi? Arkadaş senin ondaki hissen ne? Mevla toprağı vermeseydi, havayı, suyu, güneşi vermeseydi sen neyi nereden yetiştirecektin? Değil mi?
Yani
Yani
bir küçük hayvan
sadece
ya.
o küçüğü işte orada bizden istenilen ne? Mevla'nın verdiği nimetlere şükür. İşte burada bu nimetleri biz teknolojik nimetler olarak, ilmi icatlar olarak algılayalım. Onlara karşı da bir şükür olması gerekirken ilim dünyası ne diyor? Bu bizim aklımızın ürünüdür. Yani bu nimetleri veren Mevla'yı hiç hesaba katmıyor. Peki Kur'an ne diyor? Kur'an vesahhara lekum vesahhara lekum gibi ayetlerle şemsi ve kameri, semavatı ve arzı, yeryüzü ve içindekileri Allah size musahhar etmiş. Bakıyorum böyle her seferinde hayranlığımı gizleyemiyorum. Acaba ne kadar malumatınız var? Bir uçak kaç ton geliyor? Ortalama 450-500 ton diyor. 500 ton. Yahu 500 tonluk bir uçağı Mevla havayı musahhar etmiş. Uçuyor havada. Ya.
Nasıl duruyor
Tabii
havada?
Mevla havayı musahhar etmiş. Efendim kaç bin gross tonluk gemilere suyu musahhar etmiş.
Bir de
Efendim
orada şeyi gösteriyor hocam. Hani hava boşluğunu gösteriyor. Bak diyor, istersen diyor ben seni
he.
kanda indiririm aşağı diyor.
Bakın
Hava boşluğu yapın.
tabii neler neler. Bakın bunların hepsi Allah'ın verdiği nimetlerdir. Ama Allah'ın verdiği nimeti hatırlamayan, hatırına getirmeyen ilim ne diyor? Biz keşfettik, icat ettik, istifade ediyoruz diyor. Bakın Kur'an namına, Allah hesabına bakmıyor. Allah'ın verdiği nimeti hiç hesaba katmıyor. Yani onu o aklı da veren Allah. Değil mi? Onu belli bir hedefe doğru yönlendiren de Allah. Bakın sadece ilmi icatlar konusunda. Mesela biz çocukluğumuzda böyle film seyrederdik. Alaaddin'in lambası. Böyle masalları filmleştirmişler. Efendim haramiler yolu kesiyorlar. Yolcuları soyuyorlar. Gidiyorlar. İşte kaçıyorlar. Devletin askerleri de peşinde. Onlar geliyorlar mağaranın kapısına. Açıl susam açıl. Mağaranın kapısı açılıyor. İçeri giriyorlar. Kapan susam kapan. Mağaranın kapısı kapalıyor. Askerler gelip bakıyorlar ki dağ, taş, kaya kimse yok. Dönüp geri gidemiyorlar. Bulamadık. Yer yarıldı, adamlar yere girdi. Bakın insanın yapısında bu var. Mevla tabiri caizse bilinçaltına koymuş. Ya ben bunu icat edeceğim diye sevk ediyor bir de Mevla. Beşerin ihtiyacı. Şimdi bakın geliyorsunuz garajınızın kapısına, düğmeye basıyorsunuz. Açıl susam açıl. Garajın kapısı açılıyor. Açıl susam açıl. Televizyon açılıyor. Açıl susam açıl. Değil mi? Hadi her şey açılıyor. Allah Allah. Evet. Her şeye varıncaya kadar. Hatta geçen hapishaneye gittik. Böyle orada mahkumlara ders okuyoruz. Böyle bilgisayara bak de diyor. Böyle baktık, tık gözümüzün resmini çektiler. Ondan sonra içeri giriyoruz, şöyle bakıyoruz, kapı bize açılıyor. Gözü tanıyor. Şimdi bakın, hep ilmi gelişmeler. Ama beşer ne yapıyor bunu? Kendi aklının ürünü olarak yorumluyor. Demiyor ki Allah'ın verdiği bir nimettir. Onun için mevcudata ilim ve felsefe gözüyle bakan böyle düşünüyor. Hak ve hakikat nazarıyla tefekkür eden böyle düşünüyor. İkinci kısma gelelim. Ama o Müslüman alim ise ona baktığı vakit anladı ki o kitab-ı mübindir. Kur'an-ı Hakim'dir. İşte bu hakperest zat ne tezyinat-ı zahiriyesine ehemmiyet verdi ve ne de hurufun nukuşuyla iştikal etti. Belki öyle bir şeyle meşgul oldu ki milyon mertebe öteki adamın iştigal ettiği meselelerden daha âli, daha gali, daha latif, daha şerif, daha nafi, daha cami. Çünkü nukuşun perdesi altında olan hakayık-ı kutsiyesinden ve envar esrarından bahsederek gayet güzel bir tefsiri şerif yazdı. O ne dedi? Ey Rabbim, sen bize havayı musahhar ettin, bizi uçağa bindirdin. Uzun mesafelere kısa zamanda gidiyoruz. Ey Rabbim, sen bize denizi musahhar ettin, bizi gemiye bindirdin. Değil mi? Bu kadar yükleri taşıyoruz. Ey Rabbim, motorlu araçları bizim emrimize verdin. Sıcacık arabamızda oturuyoruz, gideceğimiz yere gidiyoruz. Ve subhanallah, altta teker dönüyor, siz orada gidiyorsunuz. Ne atlan gitmeye benzer, ne deveyle yol almaya benzer, değil mi yani? Bak hep Mevla bunları musahhar etmiş. Onun için bunları musahhar eden Allah'a hamdü senada bulunmuşlar. Ne oldu? Tefekkür penceresinden girdik, amel defterimiz yazılıyor. Bakın birisi aklımın ürünüdür, çalışmamın neticesidir dedi. Gururlandı, mağrur oldu, firavunlaştı. Diğeri Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır dedi. Buna hamd etmem lazım, şükretmem lazım. Ve vazife-i ubudiyetimi yerine getirmem lazım deyip emir Allah'ı tanıdı ve Allah'ın emrettiklerini de yerine getirmeye başladı. Şimdi her ikisi ne yapıyor? Birer kitap yazıyor. Yani amel defteri yazılıyor. Hani amel defterlerimiz var ya, bakın amel defterlerimizi yazıyoruz. Müslüman da amel defterini yazıyor. Müslüman olmayanlar da amel defterini yazıyor. Bakalım neticesi ne olacak? Sonra o ikisi eserlerini götürüp o hakim-i zişana takdim ettiler. O hakim evvela filozofun eserini aldı, baktı, gördü ki o hotpesent ve tabiatperest adam çok çalışmış. Fakat hiç hakiki hikmetini yazmamış. Hiçbir manasını anlamamış. Belki karıştırmış. Ona karşı hürmetsizlik, belki edepsizlik etmiş. Yani çok enteresan. Böyle Almanya'da eğitim gören kardeşlerimiz anlattılar. İki kardeşimiz tıp fakültesinde eğitim görüyor. Diyor ki, profesör derse geldi, sindirim sisteminin nasıl çalıştığını anlattı. Ama öyle bir anlattı ki biz merakla herhalde bu Allah'ın antika bir sanatıdır diyecek diye bekledik. İşte arkadaşlar, tabiatın gücünü görüyor musunuz? Dedi, bağladı. Bizim tabi diyor çok zorumuza gitti diyor. İkinci ders gittik, iki arkadaş kararlaştırdık. Hocaya Allah dedirteceğiz. Arkadaşım diyor parmak kaldırdı, dedi ki hocam geçen dersinizde şu midedeki hazmı, enzimlerin salgılanışını anlattınız. Fakat öyle güzel anlattınız ki o dersi bir daha dinlemek istiyoruz. Hoca da diyor gaza geldi diyor, bir anlattı. Ama hakikaten diyor öyle bir anlatıyor ki diyor. O iki kardeş soracakları soruyu sormayı unutmuşlar. Hoca şeyde o anlatım güzelliği karşısında hoca konuyu bitirmiş. Böyle bir kendilerine gelmiş. Hocam buyurun demiş. Hala daha Allah demeyecek misin? Bu sefer yani yani tasarladıkları şekilde değil de düpedüz. Yani bakın Allah'ın sanatı olduğunu hiç nazara vermiyor. Evet. Bakın halbuki Bediüzzaman Hazretleri ne diyor? Bir harf katipsiz olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Allah Allah. Fiil failsiz olmaz. Bakın işte onlar da buna göre hayatlarını yazıyorlar. Şimdi o kişi değil mi? Onun bu yazıyı video kamerası olarak alalım değil mi? Kitap diyoruz ya, amel defteri diyoruz ya, video kamerası. Ya be adam, koca prof oldun. Bu nizamı, bu intizamı, bu düzeni kim kurmuş, kim sürdürüyor? Hem de alimane, şuurkerane bir işleyiş var. Kimin iradesiyle, kimin kudretiyle bu işler dönüyor? Neden bunu hiç tefekkür etmedin, düşünmedin diye ne yaptı? Onun eserini onun yüzüne attı. Çünkü o menbay hakayık olan Kur'an'ı manasız nukuş zannederek mana cihetinde kıymetsizlik ile tahir etmiş olduğundan o hakimi hakim dahi onun eserini başına vurdu, huzurundan çıkardı. Allah'ın insana verdiği akıl bunları idrak edecek seviyededir. Ama akıl köreltilir ise o zaman idrak edemiyor. Sonra öteki hakperest müdakkik alimin eserine baktı. Gördü ki gayet güzel ve nafi bir tefsir ve gayet hakimane, hakimane, mürşidane bir teliftir. Aferin, barekallah dedi. İşte hikmet budur. Ve alim ve hakim. Alim ve hakim olarak da okuyabiliriz. Alim ve hakim bunun sahibine derler. Öteki adam ise haddinden tecavüz etmiş bir sanatkardır. Sonra onun eserine bir mükafat olarak her bir harfine mukabil tükenmez hazinesinden 10 altın verilsin irade etti. Her bir amelin karşılığı en az ne kadar? 10 sevap. Ya 10 altın verilsin diye irade etti. Yapılan hiçbir şey boşa gitmiyor. Eğer temsili fehmettin ise, bak hakikatin yüzünü de gör. Yani ders bundan sonra başlıyor yani. Eğer temsili fehmettin ise bak hakikatin yüzünü de gör. Ama o Kur'an, ama o müzeyyen Kur'an ise şu musanna kainattır. Ne dedi kainata? Bir kitap. Kur'an kelam sıfatından geliyor. Kainat kudret sıfatından geliyor. Tekvin sıfatından geliyor. Dolayısıyla o da bir kitap. O hakim ise hakimi ezelidir. Ve o iki adam ise birisi yani ecnebisi ilmi felsefe ve hükemasıdır. Diğeri Kur'an ve şakirtleridir. Evet, Kur'an-ı Hakim şu Kur'an-ı Azim-i Kainat'ın en âli bir müfessiridir. Kainat kitabını Kur'an ne yapıyor? Tefsir ediyor. Ve en belli bir tercümanıdır. Kainatta Mevla ne yazmış ise, ne yapmış ise Kur'an'da onu yazmış. Evet, o Furkan'dır ki şu kainat sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalemi kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders veriyor. Kudret kalemiyle. Biraz önceki ifadeyi tekrarlayalım. Mesnevi Nuriye'den okuduğumuz, şu kainata büyük bir kitap noktayı nazarıyla bakılırsa Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam o kitabın katibinin kaleminin mürekkebidir. Katip değil mi?
Yazan.
Kalem kudret kalemi. Mürekkep de Nur-u Muhammedi aleyhissalatü vesselam. Allah ondan o mürekkeple kainatı yazmış. Evet, o Furkan'dır ki şu kainatın sayfelerinde ve zamanların yapraklarında kalemi kudretle yazılan ayat-ı tekviniyeyi cin ve inse ders verir. Hem her biri birer harfi manidar olan mevcudata manaya harfi nazarıyla, yani onlara sani hesabına bakar. Ne güzel yapılmış, ne kadar güzel bir surette saniyin cemaline delalet ediyor der ve bununla kainatın hakiki güzelliğini gösteriyor. Ama ilmi hikmet dedikleri felsefe ise hurufu mevcudatın tezyinatında ve münasebatında dalmış ve sersemleşmiş, hakikatin yolunu şaşırmış. Şu kitab-ı kebirin hurufatına manayı harfi ile, yani Allah hesabına bakmak lazım gelirken öyle etmeyip manayı ismi ile, yani mevcudata mevcudat hesabına bakar, öyle bahseder. Ne güzel yapılmışa bedel ne güzeldir der, çirkinleştirir. Manayı harfi, manayı ismi. Üstadımız bu tabiratı çok kullanıyor değil mi? Şimdi manayı harfiyle bakan ne güzel yapılmış der. Manayı ismiyle bakan ne güzeldir der. Manayı harfiyle bakan Allah namı hesabına bakar. Manayı ismiyle bakan mevcudata mevcudat namıyla bakar. Ama evvela bu manayı harfi ve manayı ismi ne demek? Onu böyle zihnimizde bir kodlayalım. Mesela diyelim ki her harfin bir adı var mı yok mu? Her harfin bir adı var değil mi? Yani mesela ne diyoruz? S, Ö, Z, L, E, R. Bak, harflerin isimleri. Mesela Arapça harfi kullanırsa Elif, B, T, S değil mi? Ona göre her harfin bir adı var. Buna manayı ismi diyoruz. Bir de işaret ettiği anlam var. Ona da manayı harfi diyoruz. Mesela bakın. Bu ayetin kelimelerini manayı ismiye göre okuyalım. Bakalım ne anlayacağız. Vav, mim, nun, ye, hemze, te, elif, lam, he, kaf, mim, te. Ne anladık? Ha, rahmet. Bakın hiçbir şey anlaşılmıyor değil mi? Ama manayı harfiye göre okusak ve men yu'tel hikmete. Bak, mana anlaşılıyor. İşte Allah'ın sanatına da Allah namı hesabıyla bakarsak arkasındaki hikmeti görürüz. Allah namı hesabına bakmazsak sadece o gözümüzle gördüğümüzü görürüz ki o da bizi hiçbir yere taşımaz. Bir yere götürmediği gibi içindeki hikmetleri de zayi eder. Allah da onun hesabını sorar. Onun için misal, elimize aldığımız bir elmayı bakıyoruz. Böyle tam avuçlayacağımız şekilde değil mi, büyüklüğü avucumuza göre. Rengi gözümüze hitap ediyor. Kokusu burnumuza hitap ediyor. Sertliği dişimize hitap ediyor. İçindeki tat damağımıza hitap ediyor. Efendim yutuyoruz, serinliği midemize gidiyor. İçindeki gıda vücudun ihtiyacına göre. Şimdi bakın, zahirde görünen elmanın arkasındaki bu hikmetleri bilemezsek ona çok basit bir nazarla bakarız. Onun için Bediüzzaman Hazretleri Allah'ın verdiği nimetleri hayvan gibi yutmayın diyor. arkasındaki hikmeti ders veriyor. İşte elmaya mana ismiyle baktığımız zaman bizim ağzımıza tat veren bir nimet olarak bir şey olarak, madde olarak düşünürüz. Ama mana ismiyle, mana harfiyle baktığımız zaman Mevla ona ne güzellikler yüklemiş, ne özellikler koymuş, ne hikmetler takmış ve oradan Mevla'yı takdir ederiz. Ne güzeldir sözüne bedel, ne güzel yapılmıştır deriz. Rahmetin celbine vesile oluruz. Evet, ne güzel yapılmışa bedel, ne güzeldir der, felsefe çirkinleştirir. Bununla kainatı tahkir edip kendisine müşteki eder. Evet, dinsiz felsefe hakikatsız bir safsatadır ve kainata bir tahkirdir. Yani bu duruma düşmekten Mevla bizleri muhafaza eylesin. Mevcudatı Allah namı hesabına değerlendirecek şuuru Mevla bize lütfeylesin. O tefekkür ile tefekkür etme keyfiyetini Rabbim bizlere ihsan eylesin.